Ayrım 5, Hakkı Hak Peşinde, Azmi Ermiş, sayfa 69. Çık dışarı. Ortaokul 1. sınıftayım. Gece geç vakte dek çalıştım. Sabah uyanamamışım. Gözümü açtığımda teneke dolabında cam kapaklı duvar saatin takıldı gözüm. Eyvah, giriş zili çalmak üzere. 35 yaşındaki duvar saatin yanlış olmasını diledim. Tabii olacak iş değil. Acele acele giyindim, hızla kapıdan çıktım, yolda aklıma geldi. Bekçi şapkasına benzer şapkamı unutmuşum. Kesinlikle okula almazlar, dön geriye. Yürümekle koşmak arası giderken sert plastikten yapılma kravatımı geçirdim boynuma, soluk soluğa okuldayım. Kol saati derseniz ne gezer? Ancak memurlarda bulunur. Varsıl olanlarda köstekli saat. Nefes nefese çıktım okulun merdivenlerine, korkarak çaldım müdürün kapısını. Müdür yerim seni der gibi baktı. Ne istiyorsun? Günaydın, geç kalmışım, geç kağıdı isteyecektim. Yüzüme baktı. Galiba boş boştu bakışı. Dişini mi gıcırdattı bilemedim. Kağıda bir şeyler yazdı, katladı, elime uzattı. Götür öğretmenine ver. Şu gömleğin yakasını düzelt, açık düğmeyi de ilikle, palyoço gibi gelme bir daha. Kağıdı alıp sınıfa yöneldim. Kapıyı vurdum. Öğretmen kapının arkasındaymış, hemen açtı. Bir şey diyemeden uzattım kağıdı, okudu. Çık dışarı. Kapı aralığından gördüğüm arkadaşlarımdan nanik yapanlar, dilini çıkaranlar, gülenler, üzülenler. Öğretmenim, ben geç kağıdı getirdim, sınıfa gireceğim. Yüzüme bile bakmadan kapıyı arkamdan kapatmaya çalışıyordu öğretmen. Hadi çık dışarı, öbür ders girersin. Müdür bey kağıt verdi ya. Oğlum giremezsin dedim, Türkçe anlamıyor musun? Ama geç kağıdı var. Al oku o zaman. Kağıdı aldım, gözlerim kocaman kocaman oldu, inanamadım. Ense kökümde bir alev topu, dudaklarım büzüldü, boğazımda bir yumruk. Güçlükle bir kez daha okudum kağıdı. Öğretmen bey, gönderdiğim çocuğu sınıfa alma. Ömrümde ilk ve son kez geç kaldım. Koridorda ağlayarak binanın dışına çıktım. Eşek sağ gıçımdan tepti. Gökyüzü masmavi, güneşin kemikleri ısıttı. Pırıl pırıl bir bahar günü. Her zamanki gibi günlük yürüyüşünü yapıyordu. Yoldan seyrek olarak geçen arabaların çok da rahatsız etmeyen sesleri, cıvıl cıvıl ötüşerek baharın gelişini sevinçle karşılayan kuş seslerine karışıyordu. Bir ağaçtan gelen kuş sesine doğru döndü. Kuş da karşılıklı ötüştüler. Bir türlü beceremediği ısıyla eşlik etmeye çalıştı. Yürüdü, baharın coşkusu da iç içine sığmıyordu. Yüreği havadaki kuşlar gibi uçma isteğinde. Çimenlerde ip atlamalı doyasıya. Koşuşturmalı, lale ve papatyaları incitmekten korktu. Allah'ın körü dedi, yavaş ol. Önüne bir taş çıkarsa görürsün koşturmayı. Karcı dağından gelen çam kokularını doyasıya çekti içine, çiçek koklar gibi. Sağına soluna bakındı kör gözleri. İyi ki maliyeci yok çevrede. Temiz hava vergisi öderdik bir de. Gülümsedi. Radyodan müzik dinlemeye başladı. Ayrımına varmaksızın bastonu uydurdu radyodaki müziğin temposuna. Uzun uzun çalan bir korna sesine doğru döndü. Tam yanında duran bir araba. Hocam ne haber, nasılsın? Tanıyamadı sesin sahibini. İyiyim, sağ ol beyefendi. Arabadan indi, elini tuttu hocanın. Ben dedi, hani eşek tepmişti de hastaneye gelmiştim ya. Kahkahasını güçlükle önledi hoca. Elbette anımsadım. O güne döndü hoca. Başhekim telefon etmişti kendisine. Bir hastanın geleceğini, eşek tepmiş olduğunu söylemiş. Hemşirelerin iğne yapıp vermesini rica etmişti. Selam aleyküm hoca abi. Başhekim anlamıştı, iğne yapılacak hasta bu. Hoş geldiniz. Yanındaki sandalyeyi gösterdi. Geçmiş olsun, size eşek tepmiş öyle mi? Sorma hoca abi, affedersin, bostandan bir heybe gavını topladım. Hem kendimiz yeriz hem de konu komşuya biri dene veririz dedim. Köye dönerken küçük bir çay var ya, çayın üstündeki tahta köprüden geçeceğiz. Eşek bir türlü geçmez, inadı tuttu namussuzun. Dürterim, kuyruğundan çekerim, olmaz. Eşek bir inat, ben iki inat. Gavın heybesini indirdim, ula dedim, her zaman geçtin köprü. Haca vurun eşeği. Kıçına ver ettim, sopayı gidiyor gibi etti. Yandan bir depme çıkarttı, yere yıktı beni. Ayağımda bir sancı sorma. Yoldan geçen köylü beygirine mindirdi beni. Gücülece. Depti yere tarna sardık olmadı, soğan sardık olmadı. Belki gırık mırık vardır diye buraya geldim. Ağrıdan duramıyorum. Başhekim inle fursunlar dedi. Buraya yolladı. Eşek nereden tepti? Aha buradan, sağ kıçımdan. Görüyormuş gibi baktı hoca. Hımm dedi. Ben hemşire hanıma söylerim, iğne yapıp verir, rahatlarsın. Yalnız iğneyi eşeğin teptiği taraftan yaptır. Yoksa ilaç boşa gider. Yararı olmaz. Tamam hoca abi. İğne yapmak için adamı odaya götürdü hemşire. İçeride Hayrullah'ın sinirli yüksek perdeden çıkan sesi dışarıya yayılmakta. Hemşire hanım, hemşire hanım, ne ettin sen? İğne yaptım, ne edecektim? İğneyi sol kıçımdan yaptın, eşek sağ kıçımdan deptiydi. Ne fark eder? Faydası olmaz, boşa gitti iğne. Olur mu öyle şey canım? Hepsi aynı, dedi hemşire. Telefonun orada oturan kara gözlüklü hoca abi, eşek ne yandan deptiyse iğneyi o yandan fırıtır, dedi. Yoksa faydası olmazmış. Hemşire gülmeye başladı. Hayrullah'ın sağ kıçına ilaçsız zararı ve yararı olmayan sıvı tekrar vücuduna yapıldı. Hayrullah da rahatladı. Ben olayı düşünürken Hayrullah durmadan konuşuyordu. Hoca abi, hastaneden gittikten sonra işsiz güçsüzüz tabii. Bizim Mıhtıra babam dedi, İş bulalım bu haylaza, boş kalmasın. Hani hükümet köylere kömür dağıtıyor ya, ben kömür dağıtma işine girdim. Ondan kere kasabaya gittim. Benim çalışkanlığımı herkes öğrenmiş orada. Belediyenin ve bizim partinin reklam kağıtlarını dağıttım. Gece gündüz çalışırım ama birkaç seferde başkanı rahatsız etmek isteyen çıkıntıları tuttum yakalarından. Yallah dışarı. Tabii başkasının has adamı oldum. Bu arada açık öğretme sayesinde şehirdeki belediye başkanının da tanıdıkları yardımıyla çok şükür liseyi bitirdim. Başkan beni müdür etti. Ulaştırma müdürü oldum. Hoca hınzırca, artık eşekleri trafiğe çıkartma. Güldüler. Hocam, zaten trafikte eşekten geçilmiyor. Şimdi çok şükür geçinip gidiyoruz. Benim asıl işim, seçimlerde ilçemize bir bakan geldiğinde partilileri ve gençleri organize ederek araba konvoyu oluşturmak, tezahürat yaptırmak. Buyur kartımı vereyim. Ne zaman istersen buyur gel. Bir isteğin varsa emrin olur. Sağ ol Hayrullah Bey, dedi hoca. Allah'a emanet ol hoca abi. Müdür Hayrullah arabasını çalıştırarak uzaklaştı. Hoca baka kaldı boşluğa, Hayrullah'ın arabasının gürültüsüne doğru. Kıçını teptirenler müdür oluyor bu memlekette. Mahallesindeki Yamuk Osman'ı düşündü. Onu da beygir tepmişti. Adam müdür oldu vallahi. Tekmeyi kafadan yese herhalde genel müdür olur. Minareden at beni, in aşağı tut beni. Körkuyu Savcısı. Körkuyu kasabası İç Ege'de kuzey tarafından dağlar, güneyinde Körkuyu Ovası, Türklerin Anadolu'ya gelişinde Hüsam Gazi tarafından çadır kurulmuş, sonra da yerleşim alanı olmuştur. Bu kasabanın dağlarında keçileri, ovalarında koyunları çoktur. Durum böyle olunca çobanları da boldur, neredeyse köyün yarısı çobandır. Bu kasaba yıllar sonra belediyelik olmuş, köyün kalıplı çobanlarından Hüsam Safoğlu iktidar partisince aday gösterilmiş. Koyunları gütmesini iyi bilen Hüsam bu kez insanların başına belediye başkanı olmuş. Partisinin il başkanı Hüsam'e, başkan dediğin şöyle olmalı, başkan dediğin böyle olmalı diyerek bir kalıba sokmuş. Bizim başkan Hüsam kasketi bırakmış, yerine sopanın üstünde durur gibi görülen leğen şapkayı giyer olmuş. Önceleri yakasız gömlek üzerine kravat takarken uyar üzerine yakalı gömleğe takar olmuş. Alt ve üst çenesinde birer dişini altın yaptırarak beyliğinin çevresine göstermiş. Parmağındaki şövalye yüzüğünü çıkarıp daha kibar bir yüzük takmış. Yastığının altında ütülediği pantolonu terziye ütületmeye başlamış. Yeni iki takım urba diktirmiş. Kıçından düşecek gibi duran pantolonu kemerle tutturur olmuş. Ayakkabıları çorabıyla birlikte olsa da boya yüzü görmeye başlamış. Tıraş olurken sürekli kanattığı suratını artık berberlere emanet etmiş. Zorla da olsa ilçe kaymakamı tarafından pala bıyıklarını kesmeye ikna edilmiş. Beygir dudağı gibi hissetmiş dudağını uzun süre. Makamını aldığı döner koltukta bir ayağını kıçının altına alarak oturmaktan çok hoşlanırmış. Başkan ya bir de araba almış, direksiyonda baston yutmuş gibi kas katı geçermiş kasaba meydanından. Bazen korna çalmayı unutur, eliyle çekilin işareti yaparmış. Partisinin borusu ötmekte her yerde, tek başına iktidar olmuş partisi. Birçok kasabayı ilçe yapma sözü vermiş genel başkanları olan başbakan. İlçe başkanıyla birlikte Ankara'ya gitmişler. Partili vekillerle görüşmüşler. Körkuyu kasabasının ilçe olduğunda parti oylarının ikiye katlanacağını söylemiş Hüsam Safoğlu. Ağzı kulaklarına dönmüş kasabasına. Körkuyu'nun ilçe olacağı muştusunu vermiş hemşirelerine. Kısa bir süre sonra resmi gazetede yayımlanmış. Körkuyu'nun ilçe oldu. Belediye başkanı mutlu. İlçesine kaymakam gelecek, hakim, savcı gelecek, polis karakolu açılacak, forsu ikiye katlanacak. Kimse eline su dökemeyecek başkanın. Kendi kendine, ula Hüsam, büyük adamlarla haşır neşir olacaksın gari. Bundan sonra senin bokunun üstüne bok koyan çıkar mı? Bileğin de büken olmaz. Hadi hınzır. Bu keyifle eve yöneldi. Fadime kız, ben geldim. Körkuyu kasabası ilçe olmuştu. Başkan oğlunu partinin ilçe başkanı yaptırdı. İlçenin kuzeyindeki dağda mermer aramak için kredi aldı ilçe başkanı olan Hüsem'in oğlu. İş makinesi ötede beride biraz çalıştı. Ortak olarak aldıkları maden mühendisi krediyi aldığı gibi toz oldu. Kaymağı kaptırmak canlarını sıktı Hüsem'in ve oğlunun. Başkan Ulagavat dedi oğluna. Sen koskoca partinin ilçe başkanısın. Böyle Tonga'ya nasıl basarsın? Beceriksiz adam. İlçe yeni karakol için yer aramaya geldiler. Tapu dairesi kiralandı. Sağlık merkezinin yeri belirlendi. Mahkeme olacak bina için Adil Bakan'dan bir görevli geldi gitti. Bir pazartesi sabahı sekreteri belediye başkanı Hüsam Safoğlu'na "Başkanım, ilçemize tayin olan savcı bey telefonda sizinle görüşmek istiyor." Heyecanlandı, şöyle bir kaşındı, telaşla ağzından tükürük saçarak "Bağla kızım, acele bağla." "Alo, sayın başkanım, ben ilçenize atanan savcı Hurşit İşbilir." "Arzu hürmet ederim sayın savcım, buyurun emirlerinizi bekliyorum." Safoğlu'na "Başkanım, ilçemize tayin olan savcı bey telefonda sizinle görüşmek istiyor." Heyecanlandı, şöyle bir kaşındı, telaşla ağzından tükürük saçarak "Bağla kızım, acele bağla." "Alo, sayın başkanım, ben ilçenize atanan savcı Hurşit İşbilir." "Arzu hürmet ederim sayın savcım, buyurun emirlerinizi bekliyorum." "Estağfurullah sayın başkanım, ben partiden sizin çok değerli bir başkan olduğunuzu öğrendim. Laf aramızda, benim de samimi arkadaşlarım var partide. Sizinle birlikte çok başarılı çalışmalar yapacağız. Birlikte ilçenin huzur ve düzenini sağlayacağız. Ben ilçedeki diğer memurlarla yüz göz olmak istemiyorum. Her türlü işlemde önce sizin değerli görüşlerinize başvurmak istiyorum. Bu akşam otobüsle elinize gelerek ilçeyi şöyle bir görmek ve zati halinizden ayrıntılı bilgi almak isterim. İlden ilçeye nasıl gelebilirim?" Ayıp ettin sayın savcım, böyle dediğine utandı. Sonra düzelterek, "Sayın savcım, biz ne güne duruyoruz? Bizzat ben kendim gelerek zati halinizi karşılarım." "Zahmet olacak." "Ne zahmeti?" Yine kızdı kendi kendine. "Adam gibi konuşmayı öğrenemedim bir türlü," dedi içinden. Başkan ertesi gün arabasının içine bolca kavun kokan parfüm sıktı. Ceketin iç cebine taşıdığı hacimisinden boynuna, kulaklarına bolca sürdü. Arabayı geline bir güzelce sildirtti. Ertesi gün sabah erkenden ile gitti. Otobüsüne inen leğen şapkalı, kara gözlüklü ve bir avuç bıyıklı savcı beyi elinde çantası görünce tanıdı. Önce savcının bıyıklı oluşunu yadırgadı. Demek büyük adamlardan da bıyık bırakan var. Sarıldılar. Başkan kendisinden son derece memnun. "Ula Hüsam, bundan geri hep büyük adam eli sıkacaksın. Sen de büyük adam sürüsüne girdin gari." Şehrin pahalı bir yerinde savcı beye kahvaltı verdi. Kentin 30 kilometre uzağındaki turistik bölgeye götürdü savcı beyi. Termal havuzlara girdiler, okkalı bir öğle yemeği. Savcı her seferin laf olsun diye elini cebine atmakta. Başkan derhal karşı çıkıyor. "Vallahi da billahi da olmaz. Sen benim misafirimsin." Savcı bey termal havuzların olduğu yerdeki moteli çok sevdi. Yer ayırttılar. Akşama kallavi yemek sofrası. Başkan ezile büzüle, "Sayın savcım, içki alır mısınız?" "Vallahi sayın başkan, gittiğim yerlerdeki görevlilerle içki içme adetim yoktur. Ancak sana kanım kaynadı. Seninle içki de içerim, ötesini de yaparım." Rakıları yudumladılar. Gecenin geç vakti çakır keyif olmuşlardı. Savcı, "Biliyor musun başkanım, sana bayıldım. Bundan sonra sana Hüsam demek istiyorum. Sen de bana Hürşit Bey de. Daha samimi olur." Başkanın mutluluğu iyice arttı. Sürekli sırıtıyor, altın dişlerini gösteriyordu. Laf lafı açtı. Bu motelde gece misafirleri eşlik eden bayanlar olduğunu çıtlattı başkan. "Ama benim mesleğim, ya nasıl olur başkan, bilmem ki. Oho Hurşit Bey, kimler gelip burada kadınlarla kalıyor? Neler duydu bu fakirin kulağı? Boş versen, olur da birisini ayarlayalım." Savcı bey sözde utandı, sıkıldı, sonunda razı oldu. Bu arada başkan gündüz işinde, gece de savcıyla motelde birlikteydi. Savcı cuma günü mesaiden sonra ilçeyi ve tutabileceği evi görmek için başkandan ricada bulundu. Mesai saatinde komiser ve diğer memurlara görünmek istemiyordu. Savcı ilçede davul zurna ile karşılandı. Başkanın ağzı kulaklarında savcı kısa bir söyle verdi. "Kör kuyu halkı, böylesine değerli bir başkana sahip olduğunuz için sizleri yürekten kutluyorum. İlçeniz çok güzel. Sizleri de çok sevdim." Kesilen koçun kanından savcının alnına sürüldü, yenildi, içildi. Aynı günün gecesi savcı ilden Ankara'ya gideceğini, oradan da görev yaptığı yerden eşyalarını taşıyacağını ve en geç bir hafta içinde ilçede göreve başlayacağını söyledi. Belediye başkanı tuttuğu evde pek beğenmişti. İlçede vatandaşlarla vedalaşarak başkan arabasıyla doğru giderken, "Hüsam kardeşim, bana kaç gündür bakıyorsun? Sayende çok güzel günler geçirdim. Ben görev başladıktan sonra inşallah sıkı iş birliği içinde çalışacağız. Sana çok yükü oldum. Bilmem nasıl söylesem." "Hurşit Bey, Allah aşkına söyle. Senin ricam benim için emir olur. Sen benim kardeşimden de ilerisin. Allah aşkına bak, vebal ettim. Vebali senin boynuna. Söylemezsen gücenirim. Benim eski görevim yerinde 5 aylık kira borcum vardı, ödeyemedim. Annem hasta oldu. 6 aydır üniversitelerde o kadar o doktor senin, bu doktor benim dolaştı. Ama dünyada yiyecek ekmeği tükenmiş. Ömrü bu kadarmış. 15 gün önce sizlere ömür vefat etti. Anlayacağın çok masraf ettim, borca girdim. Başın sağ olsun. Hüsam kardeşin ne güne duruyor? Biz zor günler için dostuz. Bu dostluk pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek. Ne kadar lazım? Savcı utanmış, sıkılmış gibi yaptı. 6 maaş tutarını okkalı para aldı başkandan. Otobüs biletini de kestirdi başkan. Sana bunu en kısa zamanda öderim Hüsam kardeşim, dedi boynuna sarılarak. Sözüm olur Hurşit kardeşim. Başkan savcıya çok işler yaptıracağını düşünmekteydi. Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmezdi. Savcı hazırladığı yollukla uğurladı. Günler geçti, ne gelen var ne giden. Herkes savcıyı sormakta. En sonunda dayanamadı, partili vekilleri aradı. Vekiller telefon ettiler kendisine. Adil Bakan'la Hurşit İşbilir adlı bir savcı olmadığını ve Körkuyu ilçesine savcı ataması yapılmadığını bildirdiler. Başkan utandı, kimsenin yüzüne bakamaz oldu. Dolandırılmak için eşledi garibin. Yataklara düştü ve bir hafta sonra Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Kasabada başkanın kahrından öldüğü fısıldandı kulaktan kulağa uzun süre. Ne gariptir ki Hüsam Başkan dolandırılan ne ilk ne de son vatandaştı. 5. ayrımın sonu, sayfa 81.